Ayrım 42.
Yaşlı adam öfkeli yan bakışlarla "Kim inandı?" diye bağırdı. "Ben inandım. Finlandiya ile yapılan savaşa kadar. İnanan kaç kişi vardı? Kaç kişi gerçekten onların farkında değildi? Bir çocuğun anlamasını beklemezsin. Fakat bütün halkımızın birdenbire aptallaşıverdiğine inanmam. Asla inanamam. Eski günlerde malikane sahibi verandadan köylülere hitap ederek saçma sapan şeyler söylediği zaman mujikler usulca bıyık altından gülerlerdi. Bunu malikane sahibi de görürdü. Bir kenarda duran kahyada. Fakat mujiklerin yerlere kadar eğilip sadakat yemin etmelerine sıra geldiği zaman hepsi de bir tek insan gibi eğilirlerdi. Bu mujiklerin malikane sahibine inandıkları anlamına mı gelirdi? İnanmak için nasıl bir insan olmam lazım? Şuribin kızmaya başlıyordu. Adamın yüzü güçlü bir hissi yansıttığı zaman her şeyin biçiminin bozulduğu, değiştiği ve parçalandığı çehrelerdendi. Birdenbire bütün profesörler ve mühendisler sabotajcı olup çıktılar. Onlar buna inandılar mı? Birdenbire sivil savaştaki en iyi birlik komutanları Alman-Japon casusu oluverdiler ve onlar buna inandılar mı? Lenin'in eski koruyucularından hepsi de iğrenç dönekler oldular. Onlar buna inandılar mı? Birdenbire bütün arkadaşları ve dostları halk düşmanı olup çıktılar. Onlar buna inandılar mı? Sonra onlara milyonlarca Rus askerinin vatanlarına ihanet ettiği söylendi ve onlar hala inanmaya mı devam ettiler? Kundaktaki bebeklerden kır sakallı adamlara kadar bütün bir ulus kökünden söküldü ve onlar bütün bunlara inandılar, öyle mi? Peki o halde onlar kendileri neydiler? Bir takım ahmaklar mı? Herhalde bütün bir ulus sadece ahmaklardan meydana gelmiş olamaz. Halk zekidir ve yaşamak ister. Büyük milletlerin bir varoluş kanunu vardır her birimiz için. Kimdi o sorusunu sorduğu zaman cevap Puşkin'in şiirinde belirttiği gibidir. Bu alçaklık çağında bir insan ancak bir müstebit, bir hain, bir mahkum olabilir. Seçebileceği başka bir şey de yoktur. Oleg titredi. Bu mısraları bilmiyordu. Fakat bunlarda şiirle gerçeğin birleştiği zaman ortaya çıkan o delice inanç vardı. Şuribin ihtar eder gibi parmağını kaldırdı. Puşkin mısrağında budalalara yer bulamamış. Bir takım ahmakların bulunduğunu bilmesine rağmen. Hayır, üç şeyden birini seçebiliriz. Eğer mahkum olmadığımı biliyorsam, bir müstebit olmadığımdan da tamamıyla eminsem, o zaman öksürüğü arasında kalçalarının üzerinde bir öne bir arkaya sallanıyordu. Sonra, demek böyle bir hayatın seninkinden daha kolay olduğunu düşünüyorsun diye devam etti. Bütün ömrüm boyunca senin akıbetine uğramak korkusuyla yaşadım. Fakat şimdi seninle yer değiştirmiş olmayı istiyorum. Onun kadar zayıf olan Kostoglotov da bir yere tünemiş tüylü bir kuş gibi bankın üzerinde oturuyordu. O da Şuribin gibi bir öne bir arkaya sallanmaktaydı. Ayakları kısalmış kapkara keskin gölgeleri önlerine yere düşüyordu. Hayır Alexey Filippovich, bu pek geniş bir suçlama. Sen çok haşim bir şekilde hüküm veriyorsun. Bence vatan hainleri o suçlamaları yazanlar ve tanıklık edenler. Onlardan da milyonlarca var. Her iki, haydi üç diyelim, her üç mahkuma bir ihbarcı düştüğünü kabul edersek, işte sana milyonlar. Fakat herkesin vatan haini olduğunu söylemek çok acı ve yakıcı bir şey. Puşkin de fazla ileri gitmiş, o da kendisini kaptırmış. Bir fırtına ağaçları kırar, fakat otlar eğilir. Bu otların ağaçlara ihanet ettikleri anlamına mı gelir? Hepsinin kendi hayatı vardır. Sen de insanların kanununun sağ kalmak olduğunu söyledin. Şulibin yüzünü buruşturdu. Öyle kırıştırdı ki gözleri kayboldu. Ağzı iyice küçüldü. O büyük yuvarlak gözlerin olduğu yerde şimdi görmeyen kırışık deri vardı. Sonra yüzü düzeldi. Kızarmış aklarla çevrili tütün rengi irisleri tekrar ortaya çıktı. Fakat şimdi gözleri yıkanmış gibiydi. Pekala. Asilleşmiş bir sürü içgüdüsü. Yalnız kalma korkusu. Ortak olmanın dışında. Bu yeni bir şey değil. 16. yüzyılda Francis Bacon bir tanrılar doktrinini ileri sürdü. İnsanların saf tecrübeyle yaşamaktan hoşlanmadıklarını, bunları ön yargılar ve safsatalarla kirletmelerinin daha kolay olduğunu söyledi. Bu ön yargılar tanrılardı. Kabilenin tanrıları diyordu o bunlara, mağaradaki tanrılar. Adam mağaradaki tanrılar derken Oleg o duman dolu mağarayı hayalinde canlandırdı. Ortada ateş yanıyor, vahşiler et kızartıyorlardı ve mağaranın derinliklerinde mavimsi, hatları kesinlikle belli olmayan bir put vardı. Tiyatronun tanrıları. Tanrı neredeydi? Lobide mi? Perdenin üzerinde mi? Hayır, bunu tiyatronun önündeki meydana dikmeleri daha uygun olurdu. Tiyatronun tanrıları nedir? Tiyatronun tanrıları, bir insanın kendi başından geçmeyen şeyleri yorumlamak için önder olarak kabul ettiği ve başkalarına ait olan otoriter düşüncelerdir. Bazen kendisinin hissettiği şeyler içinde bu düşüncelere başvurur. Çünkü kendi kendisine inanmamayı daha uygun bulur. Bunu da gördüm. Tiyatronun başka tanrıları da vardır. Bilim iddialarına fazla inanma. Kısacası başkalarının safsatalarına fazla inanma. Kısacası başkalarının safsatalarını gönüllü olarak kabullenme. Bu çok güzel. Başkalarının safsatalarını gönüllü olarak kabullenme. Evet, Oleg bu fikri beğenmişti. Ve pazar yerinin tanrıları. En kolay olan da bu sanırım. Pazara doluşmuş olan kalabalık ve tepelerinde yükselen mermer bir tanrı. Pazar yerinin tanrıları insanlar arasındaki karşılıklı söyleşme ve arkadaşlıktan doğan korkulardır. İnsanı ağa düşüren bu safsatalardır. O artık mantığa meydan okuyan, buna karşı gelen terim ve cümleleri kullanmaya alışmıştır. Söz gelimi halk düşmanı, o bizden değil vatan haini ve herkes bu damgayı yiyen insandan kaçar. Şulib'in her ünlemi kah bir elini, kah diğer elini sinirli sinirli sallayarak daha belirli hale sokuyordu. Bu da kanatları kesik bir kuşun beceriksizce yan yan uçmaya çalışmasına benzemekteydi. Bahardan beklenmeyecek kadar sıcak olan güneş sırtlarını kızdırıyordu. Henüz bir araya gelmemiş olan, ilk yeşillikleri içinde ayrı ayrı uzanan dallar henüz gölge yapmıyorlardı. Daha güneye özgü kızıllığa bürünmemiş olan gökyüzü, günün geçen bulutlarının beyaz tüyleri arasında mavi duruyordu. Fakat ya bu göğü görmediği ya da inanmadığı için parmağını başının üzerinde kaldırarak salladı. Ve tanrıların yukarısında bir korku göğü, kurşuni bulutlar, korkunun aşağıya basan göğü. Bilirsin, bazı akşamlar fırtına olmamasına rağmen yüksekte alçak kurşuni siyah bulutlar toplanır. Çabucak kararıp kasvetli bir görünüm alır. Bütün dünyayı korkutur. Sen sadece sağlam, tuğla bir binaya sığınarak saklanmayı, ateşin yanına senden onların arasına büzülmeyi istersin. Ben tam 25 yıl böyle bir göğün altında yaşadım. Belki de 28 yıl. Sen hesapla bunu. Ve kendimi ancak yaltaklanarak, dilimi tutarak kurtardım. Dilimi karımın, çocuklarımın hatırı için tuttum. Bir de bu günahlarla dolu vücudumu korumak için. Fakat karım öldü. Vücudum torba gübreden başka bir şey değil artık. Yakında bunun yanına bir delik açacaklar. Çocuklarım büyüdü. Öylesine katı yürekli oldular ki akıl almıyor bu. Kızım birdenbire bana yazmaya başladı ve üçüncü mektubunu gönderdiği zaman buraya değil evime geçen iki yılı anlatıyorum. Bunun nedeninin partinin kendisine babasıyla ilişkilerini düzeltmesini söylemesi olduğunu anladım. Anlıyor musun? Fakat oğlumdan benimle ilişkiler kurmasını istemediler. Şulib'in karışık kaşlarını ve dağınık giyimli gövdesini Oleg'e doğru çevirdi. Ah, demek Şulib'in oydu. Deli değirmenci Rusalka. Ben bu değirmenci ha? Hayır, ben kara kargayım. Bazen çocukların gerçek olup olmadıklarını kendi kendime soruyorum. Yoksa onlar benim hayalimin ürünleri mi diyorum. Belki de onlar hiçbir zaman var olmadılar. Söyle bana, insan bir kütük müdür? Bir kütük için yalnız kalıp kalmadığı, başka kütüklerin arasında olup olmadığı hiç önemli değildir. Evde sürdürdüğüm hayata bakarsan, günün birinde bayılıp yere yuvarlansam ve ölsem, komşular cesedimi ancak günler sonra bulacaklar. Buna rağmen, sanki Oleg'in duymasından korkuyormuş gibi eliyle genç adamın omzunu yakaladı. Buna rağmen yine de hep tetikteyim. Hep omzumun üzerinden arkaya bakıyorum. Kokant'taki evimde geçen gün koğuşta söylediklerimi söylemem. İstesem de söyleyemem. Sana burada açıkladıklarımı da. Bütün bunların sebebi beni tekerlekli sedyede ameliyathaneye sokmaya hazır olmaları. Şimdi bile bütün bu sözleri üçüncü bir şahsın önünde tekrarlamam. Yapmam bunu. İşte beni ne dereceye kadar köşeye kıstırdıklarını görüyorsun. Halbuki ben tarım akademisini bitirdim, daha aşağısında değil. Tarihi ve diyalektik materyalizmle ilgili ileri kursları tamamladım. Birkaç yerde konferans verdim. Bütün bunların hepsi de Moskova'da oldu. Fakat ondan sonra dev meşeler devrilmeye başladı. Tarım Akademisi'nde Profesör Muralov bir ağaç gibi bir vuruşta kesildi. Düzinilerle profesörü süpürüp attılar. Hatalarımızı itiraf etmemizi mi bekliyorlardı? Hatalarımı itiraf ettim. Sözümüzden dönmemiz mi lazımdı? Sözümden hemen döndüm. İçimizden bir kısmı sağ kaldı, öyle değil mi? Ben de onların arasındaydım. Saf biyolojiye döndüm. Güvenilir, kuytu bir sığınak bulduğumu düşünüyordum. Fakat temizleme biyolojiye bile yetişti. Hem ne temizlemeydi bu? Biyoloji fakülteleri silinip, süpürülüp tertemiz edildi. Konferans vermekten vazgeçmek mi? Pekala, ondan da vazgeçtim. Asistan oldum. Daha aşağılara inmeye, bir hiç halini almaya razıydım. Koğuşun sessiz adamı. Ne kadar da açık açık konuşuyordu. Kelimeler ağzından dünyada her şeyden çok konuşmaya alışmış gibi taşıp fışkırıyordu. Büyük bilim adamlarının ders kitapları yasak edildi. Öğrenim programları değiştirildi. Pekala, ben de buna uydum. Yeni usulde öğretecektik. Bize anatomi, mikrobiyoloji ve nöropatolojiyi bilgisiz bir fenli tarımcının anladığı biçimde ve bahçıvanlık usullerine uygun olarak yeniden yazmamızı istediler. Bravo, ben de aynı düşüncedeydim. Bunu onaylıyorum. Hayır, bu yetmez. Asistanlıktan da vazgeç. Pekala, tartışacak değilim. Tarım metodları öğretmeni olurum. Hayır, bu da büyük bir fedakarlık sayılmaz. Yetmez bu. Olur, kabul ediyorum. Kütüphane memuru olacağım. Uzaklardaki Kokant'ta bir kütüphane memuru. Ne kadar gerilemişim. Ama buna rağmen hayattaydım ya. Çocuklarım da enstitülerden mezun olmuşlardı. Kütüphane memurlarına gizli emir yollanır. Uydurma bir ilim olan genetikle ilgili bütün kitapları ortadan kaldırın. Şu şu yazarların bütün eserlerini ortadan kaldırın. Bütün bunlara alışabilir miydim? Ben de 4'te 1 yüzyıl önce diyalektik materyalizm sınıfında ayağa kalkıp relativite teorisine ihtilale karşıt bir bilgisizlik diye suçlamamış mıydım? Onun için emre uyarak yakmam gereken kitapların bir listesini yaptım. Parti temsilcisi ve özel bölüm bunu onaylayarak imzaladılar. Eserleri ateşe attık. Genetik, solcu estetik, etik, sibernetik, aritmetik. Güldü de. Deli, kara karga. Neden sokaklarda ateş yakmak ihtiyacını duyuyoruz? Öylesine gereksiz ve dramatik şeylere neden saptık? Biz bu işi sessiz bir köşede yaptık. Kitapları ocağa attık. Ocak sıcaklık verdi. İşte beni sonunda sırtımı ocağa dayayıncaya kadar ittiler, ittiler. Böyle sıkıştırdılar. Fakat çocuk yetiştirmeyi başardım. Bölge gazetesini hazırlayan kızım şu lirik şiiri yazdı. Hayır, hiçbir zaman gerilemeyeceğim. Af nasıl dileneceğini bilmiyorum. Eğer dövüş olacaksa kalplerimizi babalarımıza karşı bile katılaştıracağız. Röpte Şambru üzerinden aciz kanatlar gibi sarkıyordu. Kosoglotov sadece evet diyebildi. Kabul ediyorum, hayatım kolay geçmemiş. Öyle, Şulubin nefesini tuttu. Gergin vücudunu gevşeterek daha sakin bir tavırla konuşmaya başladı. Söyle bana. Tarihin bu değişen çağlarının sırrı nedir? Aynı insanlardan kurulmuş bir toplum, kötü bir toplum 10 yıllık bir süre içerisinde bütün gücünü kaybediyor. Asıl nedenler işaretlerini değiştirerek artı yerine eksi oluyor ve korkakça duygulara dönüşüyor. Ben 1917'den beri Bolşeviyim. Tamboy'daki toplum ihtilali ve Menşevik Duma'yı cesaretle nasıl dağıttığımızı hatırlıyorum. Tek silahımız ağzımıza sokarak ıslık çalacağımız parmaklarımızdı. Ben iç savaşta dövüştüm. Hayatımızı korumaya çalışmıyorduk. Bunu dünya ihtilali uğruna vermeye hazırdık. Bize ne oldu? Neden boyun eğdik? En önemli sebep neydi? Korku mu? Pazar yerindeki tanrılar mı? Tiyatronun tanrıları mı? Diyelim ki ben bir hiçim. Ya Lenin'in dul karısı Nadezhda Konstantinovna Krupskaya? O anlamadı mı, görmedi mi? Neden sesini çıkarmadı o? Bir tek cümle hayatını bile kaybetseydi hepimizi nasıl da etkilerdi? Belki o zaman hepimiz değişirdik. Belki hepimiz de duraklar, bu işin daha ilerlemesine engel olurduk. Ya da Orsonikit ise işte sana bir kartal. Onun Sehliselburg Kalesi'nde de ağır işlerle cesaretini kıramamışlardı. Onun Stalin aleyhinde bir kere sadece bir konuşmasına ne engel oldu? O esrarlı bir şekilde ölmeyi ya da intiharı tercih etti. Söyle bana, cesaret mi bu? Bunu sana benim söylememi mi istiyorsun Alexey Filipovich? Ben mi sana söyleyeceğim? Bunu sen açıkla. Şulubin oturuş tarzını değiştirmeye çalıştı. Fakat nasıl oturursa otursun yine de acı çekiyordu. Bir şeyi daha merak ediyorum. Seni alalım. Sen ihtilalden sonra doğmuş bir adamsın. Fakat seni hapsetmişler. O halde sosyalizm üzerine hayal kırıklığına uğradın mı? Yoksa uğramadın mı? Kostoglotov duraladı, gülümsedi. Bilmiyorum. Bazen insan kampta öyle öfkeleniyor ki herhangi bir şeye sarılacağını düşünüyor. Şurubin banka dayanarak kuvvetini verdiği elini kaldırdı. Zayıf, hasta bir adamın eliydi bu. Kolunu Oleg'in omzuna attı. Genç adam, sakın o hataya düşme. Çektiğin ıstıraplar ve o çetin yıllar yüzünden kabahatin sosyalizmde olduğu sonucuna varma. Sen ne hissedersen hisset, tarih kapitalizmi ebediyen reddetti. Kampta özel teşebbüsün birçok iyi tarafları olduğunu iddia ederlerdi. Bu daha rahat bir hayat sağlıyor. Her şeyi alabiliyorsun. Bunu bulmak da bir mesele değil. Fakat dinle. Bu düşmanca bir mantık. Evet, özel teşebbüs çok elastiki. Fakat bu sadece dar sınırlar içerisinde iyi. Eğer özel teşebbüs demir bir pençe içerisinde sıkıca tutulmazsa hayvanlar doğuruyor. Yani arzularının ve açgözlüklerinin kısıtlanmasını istemeyen borsacıları. Kapitalizm ekonomi tarafından mahkum edilmeden çok önce, ahlak bakımından mahkum edilmişti. Çok daha önce. Oleg başını salladı. Fakat açık konuşmak gerekirse ben aramızda da arzularını ve açgözlülüklerini kısıtlamayan kimseler gördüm ve bununla kendi özel onarım atölyelerini işletme hakkı olan ustaları da kastetmiyorum. Söz gelimi Emelyan, Sasik. Doğru. Şulubin'in Oleg'in omuzundaki eli ağırlaşmaya başlamıştı. Çünkü bu sosyalizm olabilir ama nasıl bir sosyalizm? Ani bir değişiklik yaptık. İstihsal planını değiştirmenin yeteceğini, halkın da derhal değişeceğini sandık. Hiç de öyle olmadı. Onlar hiç değişmediler. İnsan biyolojik bir türdür. Onun değişmesi için de binlerce yıl lazımdır. O halde nasıl bir sosyalizm bu? Nasıl bir sosyalizm? Bu bir bilmece mi? Buna demokratik sosyalizm adını veriyorlar. Çok yüzeysel bir tanım bu. Sosyalizmin niteliğini belirtmiyor. Sadece onun yürürlüğe soktuğu şekli açıklıyor, devlet sistemini. Bu kafaların uçmayacağına beslenen niyetin bir ilanı. İçinde bu sosyalizmin neyin üzerinde kurulacağına değin bir tek kelime bile yok. Sosyalizmi mal bolluğu üzerine kuramazsın. Eğer insanlar birer vahşi öküz halini alacaklarsa o zaman onlar bu malları da çiğnerler. Durmadan nefretten söz etmekten yorulmayan bir sosyalizm de istemezsin. Bir toplumun hayatına temel olarak nefreti alamazsın ya, yıllar yılı kin ve nefretle alev alev yanan bir insan bir gün birdenbire yeter, bugünden sonra nefreti bünyemden atacağım, yalnızca sevgi kalacak diyemez. Hayır, o nefret ve kin duymaya devam eder. Nefret etmek için bir komşusunu seçer. Herwig'in meşhur mısrağını bilirsin. Wir haben lang genug geliebt. Dipnot, yeterince sevdik. Oleg beyti tamamladı. Wir wollen endlich hassen. Dipnot, artık nefret etmek istiyoruz. Bu mısraları biliyorum. Onları okulda öğrendik. Doğru, doğru, onları okulda öğrendiniz. Ve bu da korkunç bir şey. Sana okulda bunu öğrettiler. Halbuki bunun tamamıyla tersini öğretmelilerdi. Wir haben lang genug gehasst. Dipnot, yeterince nefret ettik. Wir wollen endlich lieben. Dipnot, artık sevmek istiyoruz. Nefretinin canı cehennemi. Biz sevmek istiyoruz. İşte sosyalizm böyle olmalı. Oleg tahmin etti. Hristiyanca mı demek istiyorsun? Hristiyan fazla saygılı. Hitler ve Mussolini'nin baskısından çıkan toplumlarda kendilerine Hristiyan sosyalist adını veren partiler, onların kimlerden ve kimlerle birlikte böyle bir sosyalizm kurabileceklerini tahmin edemiyorum. Geçen yüzyılın sonunda Tolstoy dinini fiilen yürüten bir Hristiyan örneği olmaya ve bunu sürdürmeye karar verdiği zaman çağdaşları onun giyiniş tarzına dayanamadılar. Vaazlarının da gerçekle hiçbir ilişkisi yoktu. Fakat şunu söyleyebilirim. isterim. Özellikle Rusya için pişmanlıklarımız, inançlarımız ve ayaklanmalarımızla Dostoyevski, Tolstoy ve Kropotkin'le bir tek gerçek sosyalizm olabilir. Ahlaki sosyalizm ve bu da gerçekçi bir şeydir. Kosoglotov kaşlarını çattı. Fakat insan ahlaki sosyalizmi nasıl anlayacak ve hayal edecek? Bunu hayal etmek hiç de güç değil. Şulibin tekrar canlandı ama yüzünde o insanı korkutan kara karga değirmenci ifadesi yoktu. Bu canlılığı daha belirgindi. Onun Kosoglotov'u inandırmayı çok istediği anlaşılıyordu. Ders veriyormuş gibi adım adım ilerledi. Dünyaya bütün ilişkilerin, ilkelerin ve kanunların ahlaktan başka hiçbir şey üzerine dayanmadığı bir toplumsun. Bütün hesaplar ahlak esasına göre yapılacak. Çocuklar nasıl yetiştirilmeli? Onları ne için eğitmeli? Büyüklerin çalışmaları hangi amaca yöneltilmeli? Bir insan boş zamanını nasıl geçirmeli? Bilimsel araştırmalar, ahlaka ve araştırmacıların kendi ahlaklarına zarar vermeyecek bilimsel araştırmalara izin verilecek. Dış siyaset de böyle. Böylece bir sınır hakkında bu hareket bizi ne kadar zenginleştirecek ya da kuvvetlendirecek ya da prestijimizi artıracak sorusu değil, sadece şu sorulacak. Bu ne dereceye kadar ahlaki olur? Bu hemen hemen imkansız. Bunun için 200 yıl daha ister. Fakat dur. Kosoglotov kaşlarını tekrar çattı. Anlayamadığım bir şey var. Ya ekonomik temel ne olacak? Ekonomi olması gerek. Bu hepsinden önce mi geliyor? Önce mi? Bu duruma bağlı. Söz gelimi, Vladimir Solovyov, ekonomiyi ahlak üzerine kurabileceğimiz ve böyle de yapmamız gerektiği düşüncesini insanı inandıracak şekilde geliştirdi. Ne? Önce ahlak, sonra ekonomi mi? Kosoglotov şaşırmıştı. Evet, Rus olmana rağmen Vladimir Solovyov'un bir tek satırını bile okumadın değil mi? Kosoglotov dudaklarını büzdü. Ama hiç olmazsa onun adını duydun sanırım. Hapisteyken. Peki, Kropotkin'in eserlerini okudun mu hiç? Onun insanlar arasında karşılıklı yardımlaşmasını? Kosoglotov dudaklarını tekrar büzdü. Şulubin, evet biliyorum dedi. Adam yanılmıştı tabii. Onu nereden okusundu? Ya da Mikhailovski'yi. Tabii okumadın. Onu reddettiler. Sonra da eserlerini yasaklayarak ortadan kaldırdılar. Kosoglotov itiraz etti. Bu eserleri ne zaman okuyacaktım? Kimi okuyabilirdim? Bütün ömrüm boyunca çalışıp didindim. Ama herkes hep bana şunu okudun mu, bunu okudun mu diye sorup duruyor. Orduda kürek hiçbir zaman elimden düşmedi. Kampta da durum aynıydı. Şimdi de sürgünde küreğin yerini çapa aldı. Ne zaman okuyacaktım? Şulubin'in diken diken başlı, yuvarlak gözlü yüzünde heyecanlı, insanın dikkatini çeken bir görünüm belirmişti.